Anadolu yollarında.
Anadolu Yollarında programından merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta da Safranbolu'da olacağız. Batı Karadeniz bölgesinde Karabük iline bağlı Safranbolu, birbirinden güzel ahşap evleri, cami, han, hamam, çeşme, türbe, lonca çarşıları gibi tarihi eserleriyle dünyaca ünlenmiş tarihi bir ilçe. Cinci Han ve Hamamı, birçok tarihi cami, su kemeri, saat kulesi ve arastalarıyla eşsiz güzellikteki Safranbolu'da turizm, ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip. Özellikle 90'lı yılların başından bu yana küçük ve orta ölçekli turistik tesislerin oluşumu ön plana çıkmış, konaklar, otel, lokanta gibi işlevlerle yaşama dönüştürülmüş ve kaybolmak üzere olan el sanatları turistik amaçla yeniden canlılık kazanmış. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Safranbolu Tarihi Çarşısı'nda bir gezintiye çıkıyoruz. Demirciler Çarşısı'ndayız. Şu anda da demirci ustamız Hüseyin Usta'yla birlikteyiz. Kolay gelsin.
Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Ateşin başındasınız.
Evet, bu ateşin başını bir deyimle açalım. Demir tavında dövülür. Deyiminin şu andaki canlı yayını. Tav nedir? Tav yumuşatmak. Yani demiri ateşe atıyoruz. Burada pişiriyoruz bir nevi, eritiyoruz. Tam tavına geldikten sonra öz ve çekiç yardımıyla şekillendiriyoruz.
Evet, biz de tam siz bu iş üzerindeyken geldik, sizi ziyaret ediyoruz. Ateşin başındasınız, demiri dövüyorsunuz ve demir tavında dövülür dediniz. Ustam, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
Daha benim 37. yılındayız şu anda. Fakat halen daha da usta olmuş değilim. Her yaptığım üründe kendi noksanlarım çıkıyor. Yaptıkça da ancak kendimi tamamlıyorum ve usta olmaya yön tutuyorum daha.
Sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor.
Çünkü yani ben usta oldum derseniz bir çocuk geliyor, şu şöyle olsun ustam dediği vakit orada bocalıyorsunuz. Onu öyle bocalamamak için daima eski ecdadın yaptığıyla ilgili, bizim yaptığımız iş onlarla ilgili. Onları iyi bakmalı, onları iyi incelemeli. İncelediğimiz ve baktığımız metal eşyaları da aynı o orijinaline uygun olarak yapmaya çalışmalıyız.
Peki ustam, orijinali nasıldı? Biraz dinleyicilerimize anlatır mısınız?
Daha asıllar önce, hatta bizim bu mesleğimiz ta Davud Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen bir meslek. Yani demircilik mesleği. O günkü ecdadın zamanında ne ceryan var ne fabrika var. Herhangi bir teknoloji yok. Ama buna rağmen bu bahsettiğimiz bu körük, öz ve çekiç neydi? Deriden, meşinden bir körük vardı. Bu körük demirci ocağındaki aletlerin arka tarafında bir körük çektikçe üfleme, yani rüzgarlandırma şekliyle ateşi alevlendiriyordu. Ateş alevlendiği vakitte oraya artık metali oraya koyuyorduk. Metal de tavlandıktan sonra çekiç ve öz yardımıyla şekillendiriyorduk. O dönemlerde tabii dediğimiz gibi cereyan fabrika yok. Demiri birbirine monte etmek için ama eriterek ocak kaynağı dediğimiz şekilde birbirine ekliyoruz. Yahut da perçinlerle demirleri birbirine ekleyip şekillendiriliyordu o dönemlerde. Şimdi UNESCO restorasyon yaptığı binalarda da o eski ecdadın yaptığı, önceki ecdadın yaptığı eşyalar mevcut. Yani o ceren olmadığı dönemde asırlar önce yapılan ustalarımızın yaptığı eşyalar mevcut. Bu esnada da restorasyon yapılırken bizden istenilen aynı onların birebir metal ürünleridir. Bunun yanında kapılarımızın kilitleri, tokmakları, mandalları, yani bir kapıda nasıl bir metaller varsa veya pencerede nasıl metal varsa o zamanki döneme ait. Şimdilik de bu restore halindeki binalarda O orijinallikleri istiyorlar. Bizim de tabanımız velhasıl bu Aras'ta, Demircan Aras'ınası 1796 tarihinde kurulma. Yani o aynı o dönemlere eşit, yani fabrikanın gelen olmadığı bir dönemlerde kurulan bir çarşı. Ustamız, kalfamız, çırağımız hep aynı bu dükkanlarda çıktığı için yani biz ceyransız geçinmeye, ceyransız, fabrikasız bir ürün yapmayı bilen kişileriz. Bu esnada da yapılan restorasyonda da zaten restorasyon korumanın amacı orijinallikti. Orijinal şekilde hem yapıyoruz hem de koruyoruz.
Evet, siz UNESCO tarafından koruma altına alınmış evler için çalışmalarda bulunuyorsunuz. Ama bunun yanı sıra ülkemizin birçok yerinden de size talep geliyor.
Şimdi bu da bizim neslimiz tükendiğini bize söylüyorlar. Neslimiz tükendi fakat biz gerçekten şu anda Türkiye'de ecdadımıza sahip çıkmaya çok şahane bakıyoruz. Zaten ne varsa onlarda var. Şimdi yeni yapılan ne olursa olsun ama teknolojiyle yapılan ne olursa olsun hepsi de ama 6 ay ama 1 yıl sonra veya 3-5 yıl sonra kesinlikle bu deforme oluyor. Demode oluyor daha doğrusu. Bunun hükmü kalmamış oluyor. Yenisi çıkıyor hemen. Ama bahsettiğimiz bu eski bizim Safranbolu'daki eski evlerin veyahut da eski han, hamam camilerimizin tamamı taş, ahşap ve materyallerle tamamlayarak yapılmış. Herkes ona aşina oluyor. Onların ne modası geçiyor ne deforme oluyor. Dönüş de tekrar aynı bu şekilde ecdadın yaptıklarına oldu. Yani merak, zevk, iş yine ne varsa ecdadın yaptıklarında var. Bu yüzden de bunları yaparken, restore yaparken veyahut da onlara benzer yenilerini yaparken biz çok mutlu oluyoruz.
Bir nevi sizin de dediğiniz gibi geçmişe özlem oluyor. Hem kaliteyi istiyorlar hem geçmişi anmış oluyorlar. Ülkemizin dört bir tarafından gelen işlerde, taleplerde bu durumu gösteriyor. Siz demirci ustasısınız, geçmişinizden bahsettiniz. Nasıl yetiştirildiniz? Aslında biraz da ona değinelim.
Çıraklıktan başladık ama çok meraklıydım. Önce işimi sevdim. Sevdikten sonra da ben bu işi başarabilirim. Ve her yaptığım üründe de ayrıca bir zevk almaya başladım. Yaşlı eski ustalarımız vardı, çok zanaatkar ustalarımız vardı. Allah rahmet eylesin, onların birçoğu da vefat etti. Onlara yardım maksadıyla yanlarına giderdim. Giderdim ama hem yardım ederdim hem de onun yaptığı meslekleri bizzat inceler ve onların kopyalarını alırdım. Hemen oradan çıktıktan sonra unutmayayım diye de kendim yapmaya ve uygulamaya başlardım, yapardım.
Sizler çok sıkı disiplinle yetiştirildiniz. Bu disiplin sadece işinizde değil, sadece demircilikle ilgili alanda değildi. Yani ahlaki alandaydı da, komşularla ilişkilerinizdeydi de, aynı zamanda diğer ustalarınızla, diğer birlikte çalıştığınız akranlarınızla birlikte de nasıl olmanız gerektiği çalışırken, hem demiri döveceksiniz, sadece demiri dövmekle kalmayacaksınız. İnsanlara karşı davranışlarınıza da karışırlardı.
Şimdi bahsettiğim olay burası 1796'da demircilik amacıyla kurulan bu çarşı o zaman. Şu anda yaşatılan yıl 2015 yine orijinalliğini koruyan ve demircilik yapılan tek çarşı yine Safranbolu'da burası. Demirci çarşısı. Herkes aşağı yukarı 4 sanatkar kaldık. Birimizin bir yerde yani demirciler içerisi haricinde ama şehir içi ama şehir dışlarında bir işimiz çıktığı vakit komşum veya ustam ben birkaç gün yokum. Bu dükkan sana emanet. Bu anahtarı al. Burayı açıp kapa. Benim müşterilerimle ilgilen diyebileceğimiz tek yer burası. Birbirimize güven, bağlılık bu şekilde. Bir yerde aynı bir aileyiz biz. Bir aileyiz. Herhangi birimize bir zarar geldiği vakit o zararı komple birlikte karşılamak. Veyahut da birimizin sıkıntısı olduğu zaman tek sıkıntı belirleyip o sıkıntıyı hep birden aşmak. Şu anda aynı bu görenek, adet, örf devam etmekte. Çünkü yabancı girmedi aramıza. Yani itimat etmeyeceğimiz, güvenemeyeceğimiz kimseler girmedi. Ve bir de gerçekten birisinden bir çivi veyahut da en ufak bir demir aldığımız vakit bunun burada hakkı vardır. Bunu çok güçlüklerle, zahmetlerle edindiği için biz aynı onun hakkını hem öğrendik hem de aynı uyguladık. Yani sadece öğrendiğimizde değil, uygulamak önemli. Uyguluyoruz aynı bu şekilde.
Son olarak sizden esnaflığı düşünen gençlerimize hangi iş olursa olsun siz demirci ustasınız. Hangi alanda çalışmak isterlerse istesinler. Gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Neye dikkat etsinler, neye önem versinler? En önemli şey sizce ne olmalı?
Önce tabii ne iş yaparsanız yaptığınız işi bir kere sevmek ve benimsemek. Ondan sonra da gerçekten yani sözde değil özde olarak dürüstlük. Yani sadece ağzımıza söylememek. Bütün kalbimize, vücudumuzda, aynı bakışlarımızla dahi o dürüstlüğü kendimiz uygulamamız lazım.
Sevgili dinleyiciler, Demirciler Arastası'ndaydık ve ustamız Hüseyin Şahin Özdemir'le birlikte olduk. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Herkese başarılar dileriz.
Demirciler Arastası'nda gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bir başka ustamızla birlikteyiz. Merhaba, kolay gelsin.
Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Kazım Mağdunoğlu. 1977 Zonguldak Ulus doğumluyum. 1982'den beri Safranbolu Demirciler Çarşısı'nda demircilik işleriyle uğraşmaktayım. 120 filmindeki demirci rolünde oynayan usta benim, Hür Adam'daki benim, Yamak Ahmet'teki demirci benim. Bu İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Kılıç Müzesi açıldı, Kılıçlara ait bölüm. Gelen turistlere slide gösteriyorlar televizyonda. Bu orada kılıcı yaparak slide'ı izlenen benim. Buradaki dükkanımdaki malzemeler sergilenir, çıkar yani.
İş yerinizde o kadar güzel malzemeler var ki. Evet. Hepsini alıp götürmek geliyor içimizden, evet, gerçekten çok güzel, birbirinden güzel hediyelik eşyalar. Evet. Hangisini anlatmaya başlasak dinleyicilerimize?
Bunlar savaşlara ait, Osmanlı dönemine ait miğferler var. Şu şekilde yerde görmüş olduğunuz Zülfikar, yatağan kılıçlarımız, gürüzlerimiz var savaş aletleri olarak. Mesela bunları evlerin duvarlarına aksesuar olarak yapıyorlar. Şark köşesi olarak da mesela Osmanlı devlet armaları var. Tekrar gene bu eski sarımsak havan dövecekleri, dış kapının dış mandalı dediğimiz dış kapının dış mandalı, ocakların kenarlarını asmak için. Şimdi bizim Safranbolu evlerimizin giriş kapıları iki kanatlıdır hanımefendi. Bu kapıların sağdaki kapı tokmağı ince, soldaki kalındır. Yani nasıl sazımızda 3 tane tel var, nasıl notaları farklı değil mi? Bunlar da sesleri birbirini tutmaz. İncesini sağ tarafa, kapıyı dışarıdan bayan vurur, evin içinden bayan açar. Sol taraftakini evin dışından erkek vurup evin içinden erkek açar. Ve bir de kapının üstünde daha büyük bir şakşak dediğimiz bir olay vardır. Bu daha tok ses çıkartır. Bu vurduğu zaman ailecek oturmaya gel demek anlamında. Eve gelen misafiri eve ailecek buyurun ederler. Ve bir de şu şekilde gördüğünüz gibi el tokmağı vardır. Bu da böyle bir kapı tokmağındaki evimizdeki tokmak, el olarak gördüğünüz kapılarda. Bu da evimizde evlenme çağında genç bekar kızımız var demek anlamında. Kızı istemeye geldikleri zaman, söz kesildiği zaman kızın babası bunu kapıdan söker, şeker karşılığı olarak damadın babasına verir yani. Kızımızı verdik, iş bitti anlamında, kızına lazım olur diye saklaması için, onun da ileride kızı olduğu zaman saklaması için kızın babasına verir. Yani damadın babasına verir bunu, evde saklasın lazım olur diye. Bu şekilde tabii gelenektir bundan. Ve bir de şurada uzun gördüğünüz mandalımız da dış kapının dış mandalı. Bu kapının dışında içinde bir mekanizma hareket eder. Bunu yukarıya kaldırdığın zaman yukarıdaki yivden kurtulur, kapı açılır. Bu olmazsa kapıyı açıp içine girme şansınız olmaz. Onun için bunun ismi dış kapının dış mandal derler. Bizde bir de bir tabir vardır. Demir tava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti diyerek sözümüzü noktalayalım.
Sevgili dinleyiciler, şimdi de tarihi Yemeniciler Arasna Çarşısı'ndayız ve tel kırma ustası Nesrin Duran'la birlikteyiz. Merhaba, kolay gelsin.
Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımefendi.
Çok teşekkür ederiz. Tel kırma nedir? Nasıl yapılır? Nerelerde kullanılır?
Tel kırma, gelin teli dediğimiz ince gümüş kaplama, tel ve üçgen gümüş iğneyle işlenen çok özel bir iştir. Orijinali petek tül dediğimiz altken ince tüllerin üzerine işlenir. Tülün rengi her rengine kullanılır ama en çok siyah tülü tercih ediyoruz. Çünkü onda çok daha gösterişli oluyor. Kıra kıra yapıldığı için bu bölgede o adı almış. Türkiye'nin bazı bölgelerinde de yapılıyor. Doğu Karadeniz'de yapılıyor, Ege bölgesinde, Güneydoğu Anadolu'da. Ama oralardaki ismi tel kari olarak geçiyor. Bizde tel kırma olarak geçiyor. Kesinlikle makas, kesici bir alet kullanılmadan yapılıyor. Namaz örtüsü, oda takımları, masa örtüsü, şal, fular olarak yapıyoruz. Aynı zamanda yatak örtüsü de yapılıyor. Masa örtüleri şömen tabla olarak yapılıyor. Tabii onlar özel sipariş üzerine. En çok sattığımız tabii böyle küçük parçada fular olarak, namaz örtüsü olarak değerlendiriyoruz. O şekilde yapıyoruz. Tüle yaptığımız gibi dokuma el kumaşları üzerine de yapıyoruz. Ekru renkli kumaşlara özellikle çok güzel oluyor, doğal olduğu için. Bazen de kanefçe örtüler işliyoruz. Tel kırma ve tel sarmayı onların üzerinde de değerlendiriyoruz. O da otantik, çok eski görünümlü örtüler haline gelmiş oluyor.
Bu geleneksel bir el sanatı.
Tabii ki, tabii ki. Aslında esas yeri bu bölgede Bartın ve etrafında ama tabii biz de Bartın'a 90 kilometre uzakta olduğumuz için bu bölgelerde de çok yaygınlaştı. Halk eğitim kurslarında öğretiliyor, okullarda öğretiliyor. Güzel bir şey yani, inşallah yaşatırız, öldürmeyiz. Ben de işte yapıyorum. Ben aynı zamanda Kültür Bakanlığı El Sanatları sanatkarıyım. Bu örtüleri yurt dışında da sergiliyorum.
Hangi ülkelerde sergilediniz?
Kasım ayında bir hafta Türkiye-Azerbaycan Kültür Günlerinde Azerbaycan'da sergiledim bir hafta boyunca bir sergi salonunda. Ocağın 15'i ile 3 Şubat tarihleri arasında da Umman'ın başkenti Muskat'taki festivalde sergiledim.
Gezemem.
Merhaba.
Merhabalar.
Safranbolu'da gezimize devam ediyoruz. Esnafımızla görüşüyoruz. Sizi tanıyalım.
Evet, öncelikle hoş geldin diyelim. Ben Canan Çalık. Yaklaşık 3 yıldan beri Safranbolu'da yaşıyorum. Safranbolu'yu 3 yıl önce gezmeye geldim. Eski çarşının tarihi dokusunu, güzelliğini gördüm. Burada yaşamam gerektiğini düşündüm bir gurbetçi olarak. Buraya yerleştik. 3 yıldır Safranbolu Eski Çarşı'da su kabağı lamba imalatı yapıp toptan satışlarımızla, perakende satışlarımızla geleneksel ürünümüzü ayakta tutmaya, hayatımızın içinde var olmasını sağlamak için bir çaba sarf ediyoruz. Safranbolu'ya böyle bir güzellik kattığımızı düşünüyoruz. Su kabağının dokusu bitki. Yeşil yapraklı, efendime söyleyeyim uzayan, suyu çok seven, yerini sevdiği zaman metrelerce kadar yüksekliğe çıkan, yayılan ve çiçekleriyle birlikte bitkisini döken bir doğal bir Allah'ın lütfu diyeyim ben. Onlar yaklaşık bir sezonda, bir yılda gelişiyor. Ondan sonra Eylül-Ekim zamanı kesime giriyor. Hasattan sonra bir yıl kurumaya alınıyor. Bir yıldan sonra bakımla kuruduktan sonra dış temizliğinden başlamak üzere yaklaşık 10-11 kalem işçilikten geçtikten sonra lamba olarak bitmiş vaziyette amacımıza hizmet ediyor. Emekli, zahmetli ama bir o kadar da zevkli, ortaya çıkan işi gördüğünüz zaman o manevi hazzı hiçbir şeye değişilmez. Bu vesileyle de atalarımızdan bugüne kadar gelip hayatımızın içinde olan, yıllarca bize hizmet eden plastikler, camlar, efendime söyleyeyim diğer ürünler hayatımızı kolaylaştırmazken, yokken su kabağı, su matarası olarak, efendime söyleyeyim saklama kabı olarak, yüzmede kolluk, sirke kabı, tuz kabı, testi birçok amaçla hayatımızı, yaşamımızı kolaylaştırmıştır. Eşim ve ben bu işi yapıyorum. Çok uzun yıllardan beri beraber çalışıyoruz. Usta çırak ilişkisi içinde. Bu işi öğrenirken bizim önümüzde usta, öğretici, herhangi bir kimse yoktu. Eşim ve benim merakım olur mu, başarır mıyız, yapılır mı diye diye istemek başarmanın yarısıdır mantığından yola çıkarak aparat konusu, bu kalitede bu güzel işçiliği bu hale getirene kadar birçok şeyleri kendimiz deneme yanılma yöntemiyle bulduk. Kendi çabalarımızla. Şimdi günümüze baktığım zaman bizden sonraki nesiller eğer bizi tanıyacak olurlarsa çok şanslı durumdalar. Çünkü biz tecrübemizi ustalık yaparak onlara öğretiyoruz. Ama bizim önümüzde bu işin bu aşamaya gelmesinde hiçbir üçüncü bir kişinin katkısı bulunmamakta. Kendimiz başardık. Bunun da hazzı çok güzel. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanla karşılaşabiliyoruz. Aldığımız tepkiler çok olumlu. Çok güzel. Merakla etrafına bakarken su kabağı lambalarını gördüğü zaman çığlık atmayan bugüne kadar bir turist, yerli ya da yabancı görmedim. Turistin gözdesi diyebilirim. Birçok ülke insanı hakkında alışveriş yapması çok tercih edilmeyen ülkelerimiz var. Gezip görme amaçlı çıkan turistlerimiz var. Onlar dahi, gezip görme amaçlı olan turistler dahi lambaları tercih ediyor, alıyor. Yani gideceği mesafeye bakmadan, konumuna bakmadan onu tercih ediyor ve bu da bize çok mutluluk veriyor.
Siz buralı değilsiniz, evet. İfade ettiniz. Evet. Daha sonra buraya yerleştiniz. Sonuçta yaptığınız iş gerçekten Safranbolu'ya, Safranbolu'nun tarihine, kültürüne uygun bir iş. Evet. Ama onun dışında Safranbolu'da sizi çeken ne var desek? Ne söylersiniz?
Demin de belirttiğim gibi tarihi doku çekiyor. Safranbolu Eski Çarşı'nın tarihi dokusu, geçmişimiz. Ona sahip çıkmamız gerektiği. Bugün için biz ne yapabiliriz? Tarihi yerleri nasıl koruyabiliriz? Modernize edilmiş şeklinde nasıl hizmet verebiliriz? Her kişinin bir mutlaka topluma karşı bir görevi, bir sorumluluğu, bir borcu var. Manevi bir borcu var. Herkes elinden gelen şekilde bir şekilde katkı sağlarsa geçmişi günümüze, bizden sonraki nesillerimize aktarabilmemiz için bir fırsattır. Ben de kendi adıma bu işi yaptığımdan dolayı benim olmam gerektiği yer burada olması gerekiyor diye yüreğimde hissettim ve onu yerine getirdim. Kimse hizmet vermezse, kimse sahip çıkmazsa, bu ahşap dükkanlar, bu çarşı açık kalmazsa, atıl durumda olursa, o zaman buranın dokusu bozulacak. Yani biz de insan olarak görevimizi yapmamış olacağız. İstiyorum ki bu çarşı içinde bütün dükkanlar açık olsun. Herkes hizmet versin, atıl durumda olan yerler işlesin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
Biz size çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun, başarılar diliyorum.
Safranbolu cam üfleme ustası Mehmet Emin Gelir. Merhaba.
Merhabalar.
Cam üfleme. Siz Safranbolu'da tek ustalarımızdan birisiniz bu alanda.
Evet, doğrudur.
Neler yapıyorsunuz?
Genelde cam üfleme üzerinde çalışıyorum. El sanatları olarak. Biblo, semazen, nar, ibrik, her türlü üfleme üzerinde çalışıyoruz.
Cam üfleme, biraz zihnimizde canlandıralım. Nasıl yapılır, neden cam üfleme denmiş?
Camın ham maddesi mesela sert olduğundan dolayı, mesela ham maddesi zaten silikskomdur. Onun boru şeklinde mesela getiriyorlar fabrikalar. Ondan sonra biz alıyoruz, kendimiz işliyoruz. İşlediğimiz zaman camın bir püf noktası vardır. Erime zamanı. Ne zaman eridiği mesela onu bilmen lazım. Aksi takdirde o şeyini veremezsin. Yani o formu mesela, o deseni veremezsin. Püf noktasını yakaladığın zaman camı üflersin. Ondan sonra şekil alabiliyor.
Yani bir nefesle cama şekil veriyorsunuz.
Ocaklarımız var mesela. Onları eritiyoruz, camı özellikle. Eridiği zaman, kıvamına geldiği zaman nefesle üfleyip cam üfleme denilir yani.
Çok fazla üfleyip nefessiz kaldığınız oluyor mu?
Allah çok şükür ya. Herhangi öyle bir sorunumuz yok. Yani yıllardır yapıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok.
Çok da güzel bir yerdesiniz. Şu anda Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin karşısında. Evet. Rengarenk camdan yapılmış sizin el emeği göz nuru ürünleriniz var burada. Gelen turistler de görüyor.
Yani özellikle gelen turistler, yerli olsun ve yabancılar olsun, ocak çalıştığı zaman çok ilgi gösteriyorlar zaten. O yüzden mesela yazın özellikle ocak çalıştığı zaman dükkan ön tarafı çok kalabalık oluyor. Özellikle cumartesi günü mesela tezgahın önünde mesela giremeyen insanlar olabiliyor. Pazar günü mesela gelip şey yapıyorlar. Dün geldik de çok yoğundu. Bugün geldik. Sabahtan erkenden geliyorlar zaten.
Sizin ürünlere bakmak, seyretmek, satın almak ayrı bir zevk onlar için. Ama aynı zamanda sizi çalışırken görmek de çok daha güzel bir zevk haline geliyor onlar
evet,
için.
Aynen öyle. Yani gerçekten öyle. Çünkü insanlar mesela çeşit fazla olduğu zaman da insanların ilgisi çekiyor. Ha bunu mu alayım, şunu mu alayım derken bağa oyalanıyorlar zaten.
Çok çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda da tarihi kent Safranbolu'daydık. Önümüzdeki hafta yurdumuzun bir başka güzel yerinde başka güzellikleri paylaşacağız. Programımızı Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden programlar bölümü Anadolu Yollarında podcast adresinde tekrar dinleyebilirsiniz. Anadolu Yollarında Facebook adresinde de fotoğrafları görmeniz mümkün. Ben Sultan Yanmaz, hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Anadolu Yollarında.